أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kur'an-ı Kerim'in 16. suresi olan Nahil suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta 65. ayete kadar okumuştuk. Şimdi de 65'ten 67. ayete kadar okuyacağız. İnşallah kalanı da daha sonra okuruz. Her zamanki gibi önce bir Yahya Hoca'yı dinliyoruz, sonra dersimizi devam ettiriyoruz.
Nahl Suresi 65, 66 ve 67. ayetler mealen şöyle. Allah gökten su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra canlandırır. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için kesin bir ayet yani belge vardır. En'amda yani koyun, keçi, sığır ve devede sizin için kesinlikle bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fersle kanın ayrışmasından oluşan ve içenlerin boğazından kayıp giden saf bir sütü size içiririz. Hurma ve üzüm ürünlerinden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphesiz bunda doğru bağlantılar kurabilen bir topluluk için kesin bir ayet yani belge vardır. Evet, üç ayet böyleydi.
Evet. Şimdi ilk okuduğumuz ayette Allahü Teala şöyle diyor. Vallahu enzele minessemâi mâ'a. Allah gökten bir su indiriyor. Tabii bu yağmur gökten iniyor. Fe ahya bihil arda ba'de mevtiha. O su ile ölümünden sonra yeri diriltiyor, hayat veriyor, canlandırıyor. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yesmaûn. Dinleyen bir toplum için bunda kesinlikle ayet vardır. Toplum ifadesi kullanılıyor. Demek ki tek başına anlamamız zor. Bu işi bilenlerle birlikte yağmurun yağması, bitkilerin bitmesi, yeşerme, işte ürünlerin çoğalması, bütün bunlar bu konunun uzmanlarının da katılacağı bir şeyde çok net bir şekilde ortaya çıkar. Tabii biz şimdi bir takım şeyler söyleyeceğiz bildiğimiz kadarını, ama daha ayrıntılı şeylere ulaştığımız zaman bilgilere Allah Allah bu da mı varmış, bu da mı varmış diye şaşkınlıklar içerisinde kalırız. Ama Kur'an-ı Kerim'den bildiğimiz açıdan bakarsak, tabii yani Kur'an-ı Kerim'den bildiğimiz derken ayetler arası ilişkileri tam doğru kurabilmek için konunun uzmanı olmak lazım. Yani bizim bile bildiğimiz kadarını anlatmaya çalışalım. Şimdi su ile toprağın karışmasından oluşan bir yapı var. Bütün canlılar Allah-u Teala sudan yaratılmıştır diyor. Dolayısıyla bizler de, bütün canlılar da sudan yaratılmış. İşte Adem Aleyhisselam'ı nasıl yarattığını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. İşte ona tîn diyor. Yani su ile toprağın karışmasından oluşan çamur diyoruz, ama biz tabii Türkçe'de çamur dediğimiz zaman farklı anlıyoruz. Yani böyle el ayağa bulaşan falan değil. Yani suyla toprağın karışmasından oluşan bir yapı. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala ondan yaratmış. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın annesi toprak, babası yok. Tıpkı İsa Aleyhisselam gibi. İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem validemiz, onun da babası yok. Peki orada o oluşum, Adem Aleyhisselam'ı oluşturan yumurta ve sperm toprağın içinde dölleniyor. İsa Aleyhisselam'ı oluşturan yumurta ve sperm de Meryem validemizin vücudunda dölleniyor. O şekilde oluşuyorlar. Ama bizim için de aynı şeyi Allahü Teala Müminun suresinde söylüyor. Mesela diyor ki insanı, ya insan yani tüm insan türünü ifade ediyor Allahü Teala 12. ayetinde çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Tabii bunu bilebilmek ancak uzmanların işi. Orada bir çamur, yani suyla toprak birleşiyor. orada bir şeyler oluşuyor. İşte hayvanlar da ondan oluşuyor, bitkiler de ondan oluşuyor ve bizim yaşayabilmemiz için ihtiyacımız olan her şey oradan oluşuyor. Şimdi oradan gelip de anamızın ve babamızın vücudunda süzülerek yumurta ve sperme dönüşen bir takım maddeler oluşuyor. Ama bunların ana maddesi çamurdur. Eğer suyla toprak birleşmezse hiçbir şey olmaz. Hepimiz acımızdan ölür gideriz. Ne çocuk olur, ne şu ne bir bitki olur, hiçbir şey olmaz. Sonra diyor, bak o şeyde oradan oluşan sperm yumurtayı döllenmiş yumurta haline getiririz. Geçici bir kalma yerinde, annenin rahminde döllenme yerinde kısa bir süreliğine kalabilecek bir yumurta haline getiririz. Sonra o yumurtayı annenin rahim duvarına yapışan bir yapıya getiririz. Sonra da onu bir şey haline getiririz. Bir çiğnem et gibi yaparız. Onu da o bir çiğnem et görüntüsünde olan ana rahmindeki yapıyı da kemiklere dönüştürürüz. Sonra o kemikleri etle şey yaparız, o kemiklere et giydiririz. Ondan sonra insan tam insan olur. Yani kemikler yaratılmış, vücudun üzerindeki işte kaslar, et, sinirler, her şey yaratılmış. Vücudun yaratılışı tamam olmuş. Herhangi bir eksiklik yok. Ondan sonra onu başka bir yaratığa çeviririz. Yani içerisine ruh üfleyerek, işte Allah-u Teala, yani bütün hayvanlar da aynen insanlar gibi canlıdır. O ana kadar insanların hayvanlardan bir farkı yok. Ama ruh üfleyerek Allah insanı farklılaştırır ve ayrı bir şey yapabilir. Yani bu gökten inen yağmur, o toprakla birleştiği zaman aslında her şeyi oluşturuyor. Sadece şeyi değil yani. Her şeyi oluşturuyor. Tabii bundan, bunu şey yaptığınız zaman, dinlediğiniz zaman kesinlikle şey vardır yani. Bir ayet var, bir belge var. Yani siz bunu okusanız, yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kesin anlarsınız. Allah'ın gücünü, kudretini anlarsınız. Nedir okunacak olan? Tabiat ayetidir. Zaten iki türlü ayetten bahsediyor Allah-u Teala. Bir yarattığı ayetler, yaratılan kitap ki Kur'an-ı Kerim'in de Allah'ın kitabı olduğunun delillerin en sağlam delili o. O zaman Allah'ın ayetleriyle meşgul olmayan tek bir insan yok. Bazıları yarattığı ayetle meşgul oluyor. Bazıları indirdiği ayetle meşgul oluyor. Ama indirdiği ayetler kapsamında yarattığı ayetlere yöneldiğiniz zaman yepyeni bilgilere ve bilimlere ulaşabiliyorsunuz. Evet, burada söyleyeceğim var mı?
Var hocam. Bir hani bu ayetteki alınacak delillerden bir tanesi de yeniden dirilişin nasıl olacağı aslında. Yani Allah Teala burada günlük hayatta yapacağımız gözlemle aslında yeniden dirilişin nasıl olacağına dair de bir fikir veriyor, bize öğretiyor. Bu ayetin bir benzeri olarak Fatır suresinin 9. ayetini bir açabiliriz karşılaştırma yapmak için. 35. surenin 9. ayeti. Orada Allah şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Vallahu allazi ersala riyaha. Yani Allah yağmurları, Allah rüzgarları gönderendir. Ne olur rüzgarları Allah gönderdikten sonra fetusiru sahaben, onlar bir yağmur bulutunu harekete geçirirler. Sonra fesuknahu ila beledin meyyitin. Sonra da diyor Allah biz onu ölü bir yere, ölü bir toprağa sevk ederiz. Yürütürüz o bulutu. Yani daha önce ölüyle kastı Allah'ın artık çoraklaşmış bir arazi. Oraya geliyor. Ondan sonra yağmur yağıyor. فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Ve toprağı ölümünden sonra o suyla canlandırırız diyor Allah. Yağmur iner ve toprak suyla kavuşunca hayat tekrar başlar. Yeniden yeşerdiğini görürsünüz. O solmuş, çürümüş, çorak kalmış toprağın. Peki niye Allah bana böyle bir örnek veriyor? Ayetin sonu şöyle bitiyor. كَذَٰلِكَنْ نُشُور. İşte sizin de kabirlerinizden kalkıp tekrar ahiret sahnesine çıkmanız, yayılmanız aynen bu şekilde olacaktır. Aynı böyle olacak. Hani hep Mekke müşrikleri diyorlar ya şu çürümüş kemiklere de kim hayat verecekmiş canım. Onu ilk yaratan diyor Allah. Yoktan yaratan, vardan hayli hayli yaratır. Ama çok daha kolay. Evet.
Değil mi?
Hiç yokken yaratan, varken değil mi? Yaratmaz mı yani?
Tabii.
Onun için çok basit şeyler bunlar Cenab-ı Hak için. Bir ayet-i kerime daha görelim. O da Zuhruf suresi 43. surenin 11. ayeti. Allah orada da yine benzer bir örnek veriyor. Şöyle diyor. Vellezî nezzele minessemâi mâen bikaderin. O gökten belli bir ölçüye göre, kendi takdirine göre, nasıl öngördüyse Cenab-ı Hak belli bir ölçüye göre su indirendir. Fe enşarna bihi beldeten meyta. Sonra diyor onunla o ölü bir beldeyi canlandırırız. Kezalike tuhracun. İşte siz de aynı o şekilde topraktan çıkan o bitkiler gibi sizler de topraktan o şekilde çıkarılacaksınız. Gözleyin, aynısı olacak. Onu yapan kudret sizi de diriltecek. Öldü dediğiniz toprak canlandı mı gözünüzün önünde? Evet. Her sene tekrarlanıyor mu bu döngü? Evet. Canlı olan ölüyor mu? Evet. Yani değil mi? Sürekli bahar geçişlerinde ya canlı ölüyor ya ölen diriliyor. Görüyorsun bunu. Sen de öylesin. Yoktun, var oldun. Varsın, yine yok olacaksın. Yani topraktan geldin, toprağa döneceksin. Yine Allah oradan çıkaracak. Benzer döngü bu şekilde ahiret sahnesinde de yaşanacak. Bir ayet daha görelim. Orada da Kaf suresini açalım. 50. sure. 50. surede de 9. ayetten itibaren başlıyor Cenab-ı Hak. Diyor ki وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Biz gökten bir su indirdik. Yağmur indirdik. Nasıl? Mübareken. Bereketli. Çünkü yağmur berekettir değil mi? Geldiği zaman hayat verir. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. Biz onunla bahçeler meydana getiririz, bitiririz. Ve habbel hasit ve hasat edilecek tahıllar bitiririz. Başka وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَظِيدٍ. Salkımları meyve dolu yüksek hurma ağaçları bitiririz. Kim için? رِزْقًا لِلْعِبَادِ. Kullarımıza rızık olsun diye bunu yaparız diyor Allah. Ve ehyeyna bihi ve yine o suyla hayat veririz. Beldeten meyta ölü bir beldeye, ölü bir toprağa can veririz o suyla. Ayet yine 11. ayet şöyle bitiyor. Kezalikel huruç. İşte yarın bir gün ahirette mezardan kalkış çıkış da aynen bu şekilde olacaktır. Aynı işte bugün okuduğumuz ayet, şimdi geri dönelim. Ne dedi Allah? Biz Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra canlandırır. Şüphesiz bunda dinleyen, yani bu ayetlere kulak veren bir topluluk için kesin bir ayet, bir belge vardır. Dünyevi olarak Allah'ın varlığına, birliğine ve ondan başka ilah olmadığına, uhrevi olarak da yeniden dirilişin aynen bu şekilde olacağına dair bir belge vardır bunda. Evet.
Yani burada belki o şeyi de hatırlatmakta fayda var. Allah-u Teala Araf suresindeydi değil mi? Diyor ki kemâ bede'ekum te'udûn. Sizi başlattığı gibi bizi nasıl başlattı? İşte Adem Aleyhisselam'dan evet. Başlattı. Adem Aleyhisselam değil sadece. Havva validemiz de aynen onun gibi. Çünkü onunla ilgili de çok sayıda ayetler var. Evet. Yani o da aynı şey.
29. ayetin Araf sonuymuş bu. Kemâ bede'ekum te'udûn.
29.
9. Yaratılışınızı nasıl başlattıysa hayata tekrar dönmenizde öyle olacaktır.
O şekilde olacak. Evet. İşte yani onlar topraktan çıktılar ama tabii o toprakta aynen bizim gibi Adem Aleyhisselam'ın oluşu da, Havva validemizin oluşu da spermle yumurtanın bir araya gelip döllenmiş yumurtaya dönüşmesiyle alakalı oluyor. Ama mesela bizim her birimizin vücudunda kendi özelliğimizi ortaya koyan sayısız hücrelerimiz var. Onların her birisi birer, yani onlardan bir tanesi bir bizim şeyimiz olur, tohumumuz olur. Ve Allah-u Teala bizi yarattığı zaman bütün özelliklerimizle beraber parmaklarımızdaki parmak izleri bile değişmeyecek, aynen yaratılacak ama ahiretteki yaratılışın şekli çok daha farklı olacak. Allah-u Teala Vakıa suresinde öyle bildiriyor. Şimdi yani başladığımız gibi mesela ahirette hiçbirimizi doğuracak bir anne olmayacak. baba olmayacak. Hepimiz aynen şeyin gibi. Zaten bir başka ayette de var. Hani gökten suların inmesi, yerden bitkilerin bitmesi ve işte siz de yeniden dirilişiniz bu şekilde olacak diye.
Vallahu enbetekum minel ardı nebata. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir. Thumme yu'idukum fiha. Sonra sizi tekrar oraya iade edecek, döndürecek. Ve yuhricukum ihraca. Ve bir kere daha oradan çıkaracak.
Tamam. Zaten bitki gibi bitirmesi ile ilgili ayetleri okuduk. Müminun suresinden. Daha birçok yerlerde de var. Ahirette de yeniden dirilişimiz bir bitkinin topraktan çıkması gibi. Ama orada tabii bizim yeniden yaratılışımız çocuk olarak yaratılmayacağız. Yani böyle olgunlaşmış, gelişmiş. Adem Aleyhisselam da çocuk olarak yaratılmadı. Yani Havva validemiz öyle yaratılmadı. Onlar tam böyle gelişmiş bir yaşta. Zaten ayetlerde de insanların kalkma zamanı yaklaştığı zaman yeryüzü böyle anne rahmi gibi tümsekler halinde olacak diye Allah-u Teala onu da bize bildiriyor. Şimdi ondan sonraki ayette Allah-u Teala şöyle diyor. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ. Şurası da kesin ki en'amda sizin için kesin olarak ibretler vardır. Alacağınız dersler var. En'am nedir? Onu biraz sonra Yahya Hoca'dan ayrıntılı bir şekilde dinleriz ama kısaca söyleyeyim. Koyun, keçi, sığır, deve, bunların erkeği ve dişisi. Bütün insanların buna çok büyük ihtiyacı var bu hayvanlara. Nuskikum mimma okudu tamam problem. Nuskikum mimma fi butunihi. O karınlarında olanlardan sizi sularız. Yani size içecek olarak veririz. Ne veriyor? Min beyni fersin ve dem. Fers ile kan arasından çıkan lebenen bir sütle sizi sularız. Yani bu içecek olur sütünüz. Tabii daha başka şeyler de yapılıyor. Halisan saf bir süt. Saigan lişşaribin içenler için kolayca boğazdan akıp giden bir süt çıkarırız. Şimdi burada şöyle bir şey var. Sen de değil mi? Evet. Diyanet'in mealini bir okur musun orada?
Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından süzülen içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.
Tabii bunu şey yaptığınız zaman insanlar şaşıracak. Ya onların karınlarındaki o dışkı, tabii buna fışkı diyor. Tamam, fışkı zaten dışkı demektir. Yani dışarıya şey yapan. Süt oradan mı çıkıyor? Abi ki ayet de öyle demiyor bak. Bu ne diyor? Min beyni fersin ve dem. Fers kelimesi, yani bir bakmıştım bir şeyde de, bir tefsirde de gördüm biraz önce ama şu anda tefsirin adı aklıma gelmedi. Fers, hazmedilen gıdaların bağırsaklardan süzülüp kana karışmış haline deniyor. Yani şimdi biz yemek yiyoruz, o midede hazmediliyor. Zaten vücudun çalışması, bizde neyse hayvanlarda da aynı, değişen bir şey yok. O midede hazmediliyor. Hazmedilen mide bağırsaklara gidiyor. O bağırsaklardan o hazmedilen gıdalar oradan alınıyor. Karaciğere getiriliyor. İşte karaciğerden orada işleniyor. Ondan sonra bütün vücuda dağıtılıyor. İşte bu. Yani bu şeyden bağırsaklardan süzülüyor, karaciğerden alıp bu kana karışmış olan şeklinden bahsediyor Allah-u Teala. Evet, o şey oradan karaciğere gelir, işlenir ve vücuda dağılır. Hücreler bu fers ile beslenir. Bütün hücreler onunla gider ve şey yapar. Bütün hücrelere o gider. Bu bizde de aynı şekilde. Fers doğum yapmış bir memelinin memesine gelince, doğum yapmış memesine o fers gelirse ne olur? Ki zaten o fersi getiren kandır. Kan olmasa orada hiçbir yere gidemez. Bütün her tarafa dolaştırır, hücrelere verir, hücrenin atıklarını da alır kan, şey yapar. Bu fers ile beslenir. Fers doğum yapmış bir memelinin memesine gelince meme onu kandan ayırır. Meme ayırıyor onu kandan. Onu kandan ayırır ve özel bir sıvı salgılayarak süt haline getirir. Meme orada bir sıvı salgılıyor ve onu süt haline getiriyor. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim çok güzel anlatıyor da biz konuyu hani bir yerler tabii bunu biz uzmanlarından öğrenerek buraya yazdık. Yani burada en büyük hata şu. Hangi konu üzerinde çalışıyorsanız o konunun uzmanlarıyla beraber çalışacaksınız ki o ayetleri doğru anlayasınız. Aksi takdirde burada işte dışkıyla şey arasında, kan arasında uzman diye Allah Allah böyle bir şey yok diyecek yani. Şaşırıp kalacak. Evet. Kan ve fers aslında pistir. Tabii kan da pistir, fers de pistir. O ayrı bir şey. Bunlar yalın halde yenmez, içilmez. Ama Allahü Teala bu iki pis maddeyi önce ayırır, sonra bir sıvı ile fersin kimyasını değiştirir. Sonra mucize içecek olan süt meydana gelir. Evet, yani bütün bunlar tabii bunu bu konunun uzmanlarından öğrendiğimiz bilgiler olarak size veriyoruz. İşte tabii sütün de ne kadar önemli bir içecek olduğunu Cenab-ı Hak buradan bize de anlatmış oluyor. Yani böyle boğazdan akıp gidiyor. İçenler için çok kolay bir şekilde hazmedilen bir yiyecek. Şimdi burada biz bu en'am kelimesi, bu konu son derece önemli bir konudur. Yahya Hoca'nın uzmanlık alanıdır bu. Ondan biz biraz bilgiler alalım bu konuda.
Evet. Şimdi bu en'am kelimesi yani hem sözlük anlamı olarak hem de Kur'an'daki kullanımı olarak hocamın biraz önce ifade ettiği gibi dört tür hayvanı kapsıyor. Bunlar koyun, keçi, sığır ve deve. Yani esasen işte ilk başlarda deveye denirken sonra bu üç hayvanı da içine alıyor. Kur'an-ı Kerim'deki kullanımı nasıl onu görelim. Bakalım Allah bunu nasıl kullanıyor. Oradan bilgilere ulaşalım. Şimdi adı zaten bu kelimeyi taşıyan bir sure var elimizde. Kur'an'ın 6. suresi En'am suresi. Adı En'am. Oranın 142. ayetine bir gidelim. Orada Allah Teala devamındaki ayetlerle de birlikte En'am'ı bize kendisi tarif ediyor. Diyor ki 142. ayette ve minel en'ami hamuleten ve farşa. Allah En'am'ı hamule ve farş dedi. Hani bazısını yük, yani hem üzerine sizin bineceğiniz hem yük taşıyabileceğiniz şekilde yaratmış. Kimini de eti, derisi ve yünü için yaratmış. Hamule ve farş, ikisi farklı farklı kavramlar. Allah En'am'dan bu şekilde size yarattı. Ondan sonra 143. ayete geçince temaniyete ezvaç diyor. Allah En'am'ı 8 eş halinde yarattı. Nasıl 8 eş deyince ne anlayacağız? Allah diyor ki yani kafanız karışmasın. Minel zâni sneyni ve minel me'zi sneyin. Koyundan 2, keçiden 2. Yani koyundan 2 derken dişisi erkeği, keçiden 2 dişisi erkeği. 4 oldu. Devam edelim. Sonra devamı yani kul a zekerayn haram emil unseyin. Yani şimdi diyor bunlardan dişi olanlar mı haram, erkek olanlar mı diyerek bu iki ile dişi erkek olduğunu net bir şekilde açığa çıkardı Allah. 144. ayetin başına bakalım. Ve minel ibilis neyni, deveden 2 erkeğiyle dişisiyle. Ve minel bakaris neyni ve sığırdan da 2 erkeğiyle dişisiyle olmak üzere 4 tür hayvan saydı. Koyun, keçi, sığır ve deve. Bunlar dişili erkekli olunca da 8 eş yapıyor. Şimdi burada ufak bir parantez olarak şunu söyleyeyim. Bazen tercüme ederken mesela bakacağım önümdeki mealde öyle mi demiş. En'am suresi 142. Hemen şöyle bir kısaca bakayım. Evet tamam 8 eş. Bazıları 8 çift yazıyor. 8 çift dediğiniz zaman kaç yapar? 16 olur. 8 çift değil. Çifti kullanacaksanız 4 çift demeniz olurdu. Ama Allah temaniye kelimesini özellikle kullandığı için 8 eş bu. Erkeğiyle dişisiyle 4 tür hayvan. Koyun, keçi, sığır ve deve. Şimdi bu en'am kelimesi her türlü hayvanı ifade etmiyor. Mesela hemen bu üzerinde olduğumuz sure, Nail suresinin en başına dönelim. Oranın birinci sayfasında, beşinci ayette Allah Teala diyor ki vel en'ame halakaha. En'am cinsi hayvanları da Allah yaratmıştır. Yani koyun, keçi, sığır ve deve. Ya işte efendim diğer bütün hayvanlar buna dahil mi değil mi? Şimdi bakın hemen göreceğiz. Diyor ki lekum fiha dif'un ve menafi' ve minha ta'kulun. Onlarda sizin için hani yünü, kılı, postu gibi ısıtacak şeyler var. Birçok yararlar var. Yersiniz onlardan, değil mi? Koyun, keçi, sığır ve deve. Dünya ölçeğinde zaten global manada baktığınız zaman etlik hayvan sınıfını oluşturan en temel hayvanlardır bunlar. Her yerde şeylerde bunlar yetiştirilir. Sonra velekum fiha cemalun hine turihun ve hine tesrahun. Hem ağla getirirken hem otluğa salarken onlarda sizin için güzellikler de vardır. Yani gelirken giderken sürüler halinde sahipleri baktığı zaman son derece büyük bir hayranlık duyarlar onlara. Onlar ne işe yararlar başka? Ve tahmilu athqalakum ila baladin lem takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Sizin yüklerinizi öyle bir yerlere taşırlar ki bunlar siz taşıyacak olsanız yorgunluktan canınız çıkmadan oralara varamazsınız. Ama koyarsın bu hayvanların üzerine, her tarafa götürür senin adına bunlar. Şimdi dikkat edelim, 8. ayete gelelim. Vel hayle vel bigale vel hamira. Allah atları da katırları da eşekleri de yaratmıştır. Niçin? Şunun için. Bakın at, katır ve eşek yük hayvanları olarak kullanılıyor mu bunlar? Kullanılıyor. En'ama eğer her türlü hayvan girecek olsa bir daha bunları niye zikredecekti Allah? Demek ki En'am suresinde belirttiği gibi Allah'ın o 8 eşten oluşan hayvanlara verilen özel isim. Dolayısıyla biz nerede bu En'am kelimesini görürsek oradan anlayalım ki Allah bunlardan bahsediyor. Şimdi bugünkü ayete taşıyalım bu bilgileri. Ne dedi Allah? Ve inne lekum fil en'ami le'ibra. En'amda işte yani koyunda, keçide, sığı ve devede sizin için alınacak dersler var. Bir bakın, bir inceleyin onları. Nusqikum mimma fi butunihi min beyni fertin ve demin lebenen. Bakın onların karınlarından işte fersle kandan ayrışarak meydana gelen bir süt size içiriyoruz. Biz sütü de zaten zihnimizi zorlayalım. Bu 4 tür hayvandan içiyoruz zaten. Değil mi? Arap coğrafyasında daha çok belki deve sütü yaygın. Ama bizim buralarda koyun, İnek, keçi, manda, değil mi? Yani hep ne aklımıza geliyorsa bu tür hayvanlardan. Allah bu ayette özellikle bu sütün oluşumuna dikkat çekiyor. İşte biraz önce hocam da size nakletti buradan. Tabii ki bunlar bizim uzmanlık alanımıza girmiyor. Gıda mühendisliği var burada. Birçok farklı disiplin devreye giriyor. Ama Arapça olarak söyleyeceğimiz, dikkat çekeceğimiz bir yer var burada. O da şu min beyni fertin ve demin kelimesi. Beyin. Burada evet, Kur'an-ı Kerim'deki kullanımına baktığımız zaman beyne kelimesi iki şeyin arasını ifade etmek için kullanılır. Yani beyne racülin ve mar'etin, kadınla erkeğin arasında falan derken oradaki beyne o manaya gelir. Ama burada kelimenin sözlük manasındaki mastar olarak kullanımında beyin ayırmak manasına da geliyor. Fasıl etmek, firak, bir şeyi bir şeyden ayırmak. Min beyni fertin ve demin. Fers dediği, hani biraz önce dedik ya, gıdaların, hazmedilen gıdaların bağırsaklardan süzülüp kana karışmış hali. Kan ve fersin ayrışmasından, birbirinden ayrılmasından meydana gelen bir süt. İki farklı madde Allah Teala tarafından mucizevi bir şekilde ayrılıyor ve üçüncü bir madde, bembeyaz bir süt çıkıyor. Ne kandan bir eser var, ne o hazmedilip kana karışmış olan gıdalardan bir eser var. İkisinin ayrışmasından üçüncü bir madde. Allah diyor ki nasıl oluyor bu? Yediğin ne bak, çıkardığına bak. Bembeyaz. Herkesin rahatlıkla içtiğine boğazına aşağı kayıp giden harikulade bir süt. Olabilir mi? Oluyor diyor. Nasıl oluyor bu sistemi? İnek bir yerden mi öğreniyor? Koyun, keçi, manda bir yerden mi öğreniyor bunu? Hangi yiyecekleri yemesini biliyor, hangilerini yememesi gerektiğini biliyor, otluyor, şey yapıyor falan, harikulade bir ürün size meydana getiriyor. Nasıl oluyor bu? Cenab-ı Hak sayesinde oluyor. Bak da diyor, ibret al bundan. Kendin yetiştiriyorsun, yemini veriyorsun, suyunu veriyorsun, otluğa götürüyorsun, akşam getiriyorsun. O da Cenab-ı Hakk'ın ona yüklediği sistem sayesinde sana ürününü akşama hazır bir şekilde veriyor. Bak da diyor, bundan ibret al. Bunu yaratan, yaşatan, buna bu şeyi öğreten ilahi güç sana da bir takım emir ve yasakları veriyor. O zaman bak ki ondan senin ne farkın var. O kendisi için verilen programı harfiyen uygularken sen senden uygulanmasını istediğin programın ne kadarını yerine getiriyorsun? Değil mi? Bu da alınacak olan ibretlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet.
Bu arada ben de bir iki bir şey ilave edeyim. Allah-u Teala Hac suresinde şöyle diyor. O surenin 34. ayetinde وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. Her ümmet için bir mensek. Yani kurban ve kurban kesme zamanı belirledik. Niçin? لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ, Allah'ın adını zikretsinler diye, ansınlar diye. عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ, Enam türü hayvanlardan onlara rızık olarak verdikleri üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. Yani kurban bayramında kesilen kurban. Hangi hayvanları kesebiliyoruz?
Koyun,
keçi, sığır, deve. Başkası yok. İşte Allah bunu burada açıklamış. Bu sadece Muhammed ümmetine değil. İbrahim Aleyhisselam'la falan başlamış değil.
Bütün
ümmetlere. Bir sürü yanlış bilgilerle zihinler doldurulmuş. Tabii inanılır gibi değil ama neyse. Diyor ki bütün ümmetlere. Peki belli bir zamanda kurban kesilmesi için Allah-u Teala ne yapıyor? Koyun, keçi, sığır ve deve üzerine besmele çekmeyi bütün ümmetlere ne yapmış? Bir görev olarak yüklemiş. Her inanana değil, ümmetlere. Dolayısıyla herkesin ayrı ayrı kesmesi gerekmiyor. Namaz gibi, oruç gibi falan değil yani o. Bu farklı bir ibadet. Ve bunun zamanını da Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. İbrahim Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam zamanında, hani Adem Aleyhisselam Kabe'yi yapmış, o bölgeyi şey yapmış. Ama Nuh Aleyhisselam zamanındaki o tufanda Kabe kaybolmuş. Sonra Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı görevlendirmiş. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'la birlikte Kabe'yi eski temelleri üzerinde yükseltmiştir. Onda Bakara suresi 127 galiba, 127. ayette Allah-u Teala söylüyor. Yani İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yeniden yapmış, yani yeni yapmış değil, ilk yapan kişi değil kesinlikle. Ama maalesef Müslümanlar Kur'an'dan uzak oldukları için bu yanlış bilgilerle herkesin kafası kirlenmiş. Diyor ki temelleri üzerinde yükseltti. Ondan sonra Allah-u Teala dedi ki ya Rabbi, bize menasikimizi, bu hac ibadetini yaptığımız yerleri gösterdi. Çünkü hac ibadeti de Adem Aleyhisselam'dan beri var olan bir ibadet. O da ilk hacı yaptıktan sonra artık hac yapma imkanı ortaya çıktı. O zaman Allah İbrahim Aleyhisselam'a bir emir verdi. Dedi ki, insanlar içerisinde haccı ilan et. Mesela şu, diyelim Süleymaniye Camisi tamirde namaz kılmaya kapalı. İş bittikten sonra müezzine deniyor ki ezan oku. Herkes cami, ezanı duyan, ha demek ki cami yapılmış. Herkes hac ibadetini zaten dünyada herkes biliyor. Sen sadece ilan et. Onlar gelirler diyor. Yürüyerek ya da o uzak yerlerden, derin vadilerden yorgun binekler üzerinde gelirler. Ne demek? Dünyanın her tarafından gelirler. Gelsinler değil, gelirler. Herkes biliyor zaten. Peki geldikten sonra ne yapacak? Şimdi burada bütün ümmetlere kurban farzsa onlar kurbanda kesebilirler. Gelsinler, ne yapsınlar diyor? Yeşhedü menafi alehum, kendileri için bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Yani bir burayı bir ticaret merkezi haline getir. Gel mal yatırsın, satsınlar, alsınlar, bir şeyler etsinler. Bununla ilgili de zaten ayetler var. Başka ve yedkuru smallahi, Allah'ın adını ansınlar. Feyyami malumatın, malum günlerde. Şu günlerde demiyor, o günlerde bütün dünya biliyor. Yani kurban hepsinde de aynı günde kesilir. Ama sonradan tabii hep tarifat yapılmış, şu olmuş, bu olmuş. Peki geliyorlar, hac için geliyorlar, bilinen günler. O zaman o bilinen günler, o zamanın günleri olmaz mı? O zaman hac, işte şeyin Hacı Ekber dediği Allahü Teala'nın Tevbe suresinde Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ondan itibaren günler diyor en az üç olur. İlgili ayetleri okuduğumuz zaman dörde kadar çıkıyor zaten şeyde Bakara suresinde. Peki gelecekler orada demek ki yolcular kurban kesmez diye bir olay yok. Hanefiler ise yolculara kurban vacip değildir falan. Yani mezheplerinden sadece Hanefiler vaciptir, diğerleri vacip de demezler. Halbuki Allah farz kıldığını söylüyor bütün ümmetlere. Resulullah'ın hadisleri de öyledir. Hadislerde de öyledir. Ama her defasında söylemek zorunda kalıyoruz. Bu mezhepleri ne ayet ilgilendirir ne hadis ilgilendirir. İşlerine gelirse alırlar, gelmezse almazlar. Hiç umurlarında bile değildir. İşte burada Allahü Teala bakın kurban bayramı günler, yani hac günlerinde kurban kessinler diyor. Peki kestikten sonra ne yapacaklar? Siz ondan yiyin kesenler. Yoksul kesmeyen kişilere bahis olur. Yani herkes kesemez. Kesmeyene de yedirin. Fakirine de yedirin. Kaça bölecek? Bir sen yiyeceksin. Bir kurban kesmeyenlere yedireceksin. Herkesin kesmesi farz değil çünkü. Bir de fakirlere yedireceksin. Bakın kaça bölüneceğini de Kur'an-ı Kerim anlatmış mı? Ha, bu arada işte bu behimetül en'am kelimesi yani tabi bu konuda Yahya Hoca'nın özel bir çalışması var. Yani Helal Gıda diye bir kitap olarak da yayınlandı. Orada bütün ayrıntılar var. Ama yani bu arada bunu da size söylemiş olalım. Şimdi şeye devam ediyoruz dersimize. 67. ayet Allahü Teala şöyle diyor. Evet. Ve min semeratin nehil. Hurma ağaçlarının ürünlerinden. Hurma ağaçlarının ürünü ne olur? Esas bir hurma olur. Ha başka şeyler de olabilir. O ayrı bir konu. Evet. Fakat buradaki anlattığı zaman hurma olur bu ayette anlatılanlar. Vel a'nab üzümlerden tettehidûne minhu sekera. Siz ondan sarhoş edici şeyler edinirsiniz. Şimdi sarhoş edici şeyler şekerli ve nişastalı maddelerin suyla karışıp belli bir süre, belli bir sıcaklıkta kalmasından sonra oluşan fermentasyon sonucu meydana gelir, sarhoş edici hale gelir. İşte bunlar şekerli maddelerdir. Onların oradan aldığınız zaman zaten suyla birlikte alıyorsunuz. Belli bir süre sonra o sarhoş edici hale gelir. Bunu elde ediyorsunuz. Yapıyor insanlar. Eskiden beri dünyanın her tarafında yapılıyor bunu. Başka ve rizkan hasene ve güzel bir rızık da elde edersiniz. O zaman sarhoş edici şeyler nedir? Güzel bir rızık mı? Değil. Onlar şey değil. Yani Allahü Teala onu da bütün ümmetlere haram kılmıştır. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yâkilûn. Aklını kullanan, doğru bağlantılar kurabilenler için de bunda bir gene bir ayet vardır, bir gösterge vardır. Bunu da araştırırsanız bulursunuz. Mesela içki ile ilgili olarak Allah neler söylüyor? O ayetler birisi mesela Bakara suresinde.
Evet, 219.
219'da Allah ne diyor orada?
Orada şöyle söylüyor. Bakara 219'da Cenab-ı Hak diyor ki yes'elûneke anil hamri vel meysiri. Sana bir hamr. Şimdi bunu böyle bırakalım. Tercümesini biraz sonra yapalım. Bir de kumarı soruyorlar diyor. Hamr kullanıldığında, yenildiğinde, içildiğinde yani vücuda alındığında herhangi bir şekilde insanı sarhoş eden, uyuşturan her türlü maddenin adı. Sadece içki olarak değil. Yani katı, sıvı veya kimyasal, sentetik herhangi bir şekilde vücuda alındığında ister ağız yoluyla, ister burun yoluyla, ister serum yoluyla, ister koklama yoluyla ne olursa olsun kişiyi sarhoş eden, uyuşturan her türlü maddenin adı. Sana bunları soruyorlar. Kul, sen de onlara de ki cevaben fihima ismun kebirun. İkisinde de büyük bir günah vardır. Hem hamrda, uyuşturucu ve sarhoş edici şeylerde hem de kumarda büyük bir günah vardır. Ama bunun yanı sıra ve menafi'u linnas ve insanlara bir takım faydalar da vardır. Yani insanlar bunları satarak, üreterek, pazarlayarak, şunu yaparak, bunu yaparak bir takım kazançlar elde ederler. Yani yok değil faydaları. Var ama büyük bir günah da var. Üstelik ve ismuhuma, bu ikisinin günahı ekberu min nef'ihima, verdikleri faydadan çok daha büyüktür. Faydası var ama günahı faydasından çok fazla. Dolayısıyla ne olur o zaman? Hem büyük bir günah var dedi, hem de bu büyük günahı sağladığı faydalardan büyükse eğer, bunun artık helal olma ihtimali var mı? Büyük bir günah var dedi zaten. Büyük günah olan şey eşittir helal olmaz. Büyük günahsa zaten haramdır. Daha net bir şekilde ifade eder mi bunu Allah? Tabii ki eder. Maide suresini açtığımızda 5. surenin 90. ve 91. ayetlerinde Allah bunu gösteriyor bize. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, innemel hamru." Bakın dikkat edin. Hamr, yani sarhoş edici ve uyuşturucu her türlü madde. Vel meysir, kumar. Vel ensabu vel ezlamu, sunaklar ve piyango, yani ortaya bir şey koyup çekiliş sonucunda birinin kazanıp diğerinin kaybettiği her türlü oyunlar. Bunlar nedir? Ricsun min ameli şeytan. Her biri bunların şeytan işi birer pisliktir. Öyleyse fecdenibuhu, onlardan uzak durun diyor Allah. Uzak durun onlardan. Niye? Leallekum tuflihun. Bakın uzak durun ki felah bulasınız. Hani kurtulabilirsiniz, umduğunuza kavuşabilirsiniz. Uzak durmazsanız kurtulamazsınız demek. Hem şeytan işi pislik dedi, hem uzak durun dedi, hem de kurtulabilirsiniz dedi. Artık helal olmasından hiçbir şekilde bahsedilebilir mi artık bu kadar şeyden sonra? Öbür tarafta büyük günah var dedi. Nail suresi 66. ayette zımnen kötü bir rızık dedi. Çünkü bir sarhoş edici şeyler elde edersiniz, bir de güzel rızık dedi. Demek ki bu sarhoş edici güzel bir rızık değil. Bütün bunlar bunların haram olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Niye haram? Çünkü sebebi de 91'de açıklanıyor. Diyor ki innema yuridu şeytan en yuqiya beynekumul adavete vel bagdae fil hamri vel meysir. Çünkü şeytan hem bu hamr, sarhoş ve uyuşturucu, sarhoş edici uyuşturucu maddeleri, hem de kumarı size içirmek ve oynatmakla sizin aranıza kin ve düşmanlık sokmak ister. Bak her zaman değil mi? İçki kötülüklerin anasıdır. Artık bizim dilimize de yerleşmiş. Kumar hiç kimseye bir şey getirmemiş. Mutluluk, refah getirmemiş. Başka ve yasuddekum an zikrillahi ve anis salah. Ve bunlar sizi Allah'ın emirlerini, yasaklarını anmaktan ve namazdan da alıkoymak istiyor şeytan. Bunları sizin aranızda yaygınlaştırarak. Bunlara daldığınız an bunları unutursunuz. Allah'ı unutursun, emirlerini, yasaklarını unutursun. Namaz falan zaten hak getire. Fehel entum muntehun. Bütün bu şeylerden sonra artık vazgeçtiniz değil mi diyor Allah? Değil mi? Yani artık bütün bunlar meselenin ne boyutta olduğunu bize gösteriyor. Peki şimdi siz bütün bunları görmezlikten gelin, açın Nail suresinin 66. ayetini, deyin ki Nail suresi 66. ayete göre 67. ayete göre hurma ve üzümden elde edilen sarhoş edici şeyler haram değildir. Denebilir mi artık? Veya şöyle denebilir mi? Şöyle de bir iddia var. Nail suresi 67. ayet içkinin işte şeyinden, haram kılınmasından evvel nazil olmuş. Yani neshedilmiş bir ayet. Böyle denebilir mi? Hayır. Bu ayet bir durum tespitinden bahsediyor. Yani diyor ki insanlar üzüm ve hurmayı kullanarak hem güzel rızıklar elde ederler, hem sarhoş edici içki elde ederler. Bugün hala devam etmiyor mu? Hala devam ediyor. Hükmü diğer ayetlerde anlatılıyor bunun. Dolayısıyla bu hüküm kaldırılmış falan değil. Helalliğinden bahsedilmiyor. Durum tespitinden bahsediliyor. Yani ayetler arasındaki bu bağlantıları da koparmamak lazım. Nail 67 nesedilmiş ayet falan değil. Hala bugün de devam ediyor ama hükmü Bakara 219 ve Maide 90 ve 91. ayetlerde anlatılıyor. Evet.
Yani şimdi maalesef şeyde, tabii burada defalarca anlattık, siyasiler içki içmek isterlerse hocalar onlara rahatlıkla fetva bulabilirler. Zina etmek isterlerse onu da bulurlar. Nitekim şey yapmışlar biliyorsunuz, savaş esirleri mutlaka hürriyetine kavuşturulması gerekir. Onlardan kadınlarla evlenmeden cinselliğinden yararlanma imkansızdır. Hatta ikinci eş olarak da alınamaz. Yani ilk tek eş almanın da bir takım şartları var Kur'an-ı Kerim'de. Bütün bunlara rağmen efendim savaş esirlerini bırakın, işte zaten bu savaş kuralları da tümüyle ortadan kaldırılmış. Kur'an-ı Kerim'in koyduğu savaş kuralları tamamen bitirilmiş. Ondan sonra işte cariyelerin cinselliğinden yararlanma, sayı sınırı olmaksızın, işte şeye bakın, mesela Osmanlı padişahlarından herhangi birinin bir düğünü olduğuna dair herhangi bir şeyi ben hatırlamıyorum. Ama İstanbul Üniversitesi'nin ana kampüsünde oraya harem dairesi diyorlar. Sayısız cariye, padişah ki hangisi canı istiyorsa onu alıyor. Gerçekten bunlar çok üzücü şeyler. Bütün bu din tamamen bitirilmiş, o da yetmiyor. Adamların canı içki içmek istemiş. Bu defa şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bakın, hamr nedir? Az önce Yahya Hoca güzel açıkladı. Arap dilinde anlamı ma yuhamirul akle. Kişinin aklını örten şey. Zaten serhoş diyoruz biz. Ser Arapça şey Farsçadan gelme bir kelimedir. Baş demektir. Hoş da hoş. Benim başım iyi falan derler ya, yani sarhoş olanlar. Şimdi Resul, bak ayetler çok net bir şekilde şey yapıyor. İşte sarhoşluktan bahsetti. Ondan sonra bu içki ve kumarda bir takım menfaatlerin olduğundan bahsetti. Ama büyük bir günah vardır ikisinden de. Niye? Çünkü evet, bir kumarhane açarsınız, parası olanlar gelip bir kısmını sizin ülkenize bırakabilirler. Onun için mesela şeyde Kıbrıs'a gitmiştim. Allah Allah, kaldığım otel oldu. Çok ucuz. Nasıl oluyor? Şaşırdım kaldım. Gece bir aşağıya doğru ineyim, bir de baktım benim altımdaki dairede kumar oynanıyormuş. Yani orada da hayret etmiştim. Şimdi ne oluyor? İnsanlar bunlarla bir takım şeyler, menfaatler elde ediyorlar. İçki üretimi çok ciddi menfaatler elde etmesine sebep oluyor ama bunların zararı faydalarından çok daha fazladır diyor. Allah-u Teala bunlara büyük günah diyor. Şimdi bakıyorsunuz ki Resulullah diyor ki küllü müskirin hamurun. Sarhoş edenin her şey hamurdur.
Tamam. Üç tane rivayet var. Ben bunu şey yaptım.
Yok, sen oku.
Siz, tamam, ben okuyayım. Siz tercüme edersiniz o zaman. Küllü muskirin hamurun ve küllü muskirin haram.
Sarhoş eden her şey hamurdur. Allah hamr, evet, hamrın haramlığından bahsetti, evet, ya. Hem Bakara suresinde, hı-hı, hem Maide suresinde. Her müskir hamrdır ve her hamr
haramdır. Her müskir haramdır yine.
Her müskir haramdır.
Evet.
Sarhoş eden her şey haramdır. Peki, evet, sarhoş eden her şey derken, ya Yahya Hoca açıkladı ama tekrar açıklayalım. Yani sadece içki mi? Uyuşturucu maddeler
ona girmiyor mu? Küllü müskirin.
Allah-u Teala içki diye bir tanım yapmıyor ki. Sarhoş eden her şey. Peki Resulullah ne diyor? O da sarhoş eden her şey hamurdur, sarhoş eden her şey haramdır diyor. Başka var mı okuyacağım?
Ma eskera kethiruhu fekaliluhu haramun.
Diyor ki çoğu haram kılanın azı da haramdır. Peki bu ne? Muhammed Aleyhisselam'ın sözü mü? Kur'an'daki ayetin gereği. Allah-u Teala bak, şunun içerisinde içki olsa Allah yaklaşmayın diyor, değil mi? Peki şöyle aldım. Yaklaşmayın emri yerine geldi mi? Yok. Çoktan bir damla da alsan, evet. Efendim?
Çoktan çiğnenmiş oldu yani.
Çoktan çiğnenmiş oldu. Ben az içtim falan. Yaklaşmayın diyor. İçmeyin demiyor. Ondan uzak durun diyor. Uzak durun diyor. Bir gün kardeşim Bahreyn'de bir ticari toplantı için gitmişti. Akşam bana telefon açtı. Dedi ki burada dedi yani tabii Araplardan gelen çok sayıda ticaret adamıyla beraber ya bunlar içki içiyorlar, şaşırdım kaldım. Ne içiyorsunuz diye soruyorum. Diyorlar ki Allah haram demedi ki. Allah Allah. Ya peki ondan sonra dedim var mı yanında bunu? Var dedi. Şimdi birisiyle konuşuyorum. Ver telefonu ona dedim. Ona dedim ki şimdi sizin oralarda hiç dedim petrol istasyonu var mı? Ne demek var mı? Biz petrol satıyoruz. Tamam. Peki dedim hangi petrol istasyonunda ateş yakmak yasaktır diye bir ifade gördünüz? Ne yazar? Ateşle yaklaşmayın der. Yakmayın demez. Çünkü zaten ateşle yaklaştın mı iş biter. Peki Allah-u Teala bundan uzak durun diyor ya. Haramdırdan daha ağır bir yasak değil mi bu? Hemen telefona işte kardeşime verdi bir daha konuşmadı. Şimdi insanlar dine uymak istemez de dini kendilerine uydurmak isterlerse hep bir takım bahaneler ortaya koyabiliyorlar.
Yani velâ takrabû zina aynı şekilde değil mi? Zinaya yaklaşmayın diyor.
Zina etmeyin diye bir yani. Tek ayet yok. Evet. Yaklaşmayın. Zaten yaklaştın mı artık kendini tutamazsın. Gidersin orada. Ama maalesef yani ortada İslam diye bir şey kalmamış. Yani tabii bu mezheplere ne derece uyuyor? Yani bu mezhep imamlarına çok büyük bir iftira olabilir. Ama kitaplarda yazılan şu. Mesela Hanefi mezhebinde şunu derler. Hamr taze üzüm suyundan yapılan içkidir derler. Peki rakı nereden yapılır? Rakı kuru üzüm suyundan. Yani şeyde şarap taze üzümden yaptığı zaman o şeydir. Fermente içkidir. Öbürü damıtık içkidir. Neyse şimdi onun ayrıntılarına girmeyelim. Şimdi onun peki ya damıtık fermente nasıl oluyor da asırlarca İslam'a hizmet eden bir Osmanlı Devleti'nin bulunduğu ülkede rakı milli içki oluyor? Nasıl oluyor bu? Efendim o damıtık o şey değil ki. Ya kim yaptı bu tarifi? Siz eğer sözlüğe uyuyorsanız sözlük Arapça sözlükte diyor ki aklı örten her şey hamırdır diyor. Ona uymuyorsunuz. Hadise uydum diyorsanız Resulullah diyor ki sarhoşluk veren her şey hamırdır, sarhoşluk veren her şey haramdır. Ayete uymuyorsunuz.
Allah hem hurma hem üzüm dedi.
Hem hurma hem üzüm.
Bari hurmayı kataydınız hani tarife yani.
He? Evet. Ya ne oluyor size? Ondan sonra efendim diyorlar ki işte taze üzüm suyundan üretilen şarap bunu sadece Hanefi'yle demiyor. Diğerleri de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de asıl haram olan bu. Diğerleri de onun kapsamına girer diyorlar. Yani diğerlerin haram değildir desen kafir olmazsın diyorlar. Diğer mezhepler de öyle. Peki ondan sonra da şu tarif var Hanefilerde. Üzüm şeyden, taze üzümden yapılmamış içkiler sarhoş oluncaya kadar içilebilir. Peki sarhoşluk ne? Şimdi size söyleyeyim bakayım. Biliyor musunuz sarhoşluğun? Ne kadar biliyorsunuz bir öğrenin sarhoşluğun ne olduğunu.
Hocam aralarda ben demiyorum deyin. Sırf burayı keser derler ki hoca caizdir
doğru,
dedi.
Doğru.
Böyle diyorlar.
Bakın şöyle deniyor Hanefi mezhebinde. Sarhoşluk kadınla erkeği gökte iri ayıramayacak hale gelmektir. Hayatınızda böyle bir sarhoş hiç hatırlıyor musunuz?
Filmlerde.
Filmlerde bile ben yani hiç
hatırlamıyorum. Işte, canlandırma o da gerçek değil ya. Oyun yani. Rol.
Ondan sonra ne oluyor? Osmanlı Sarayı'nda niye hep içki içiliyordu? Yani ben bunları şey yaparken yani burada İstanbul Müftülüğü'nde daha yeni göreve başladığım zaman gördüğüm şeylerden şok olmuştum ve bu konuda iyi bir araştırma yapmıştım. Yani 70'li yılların sonlarında şaşırdım. Un kapanında şey vardı, Tekel Genel Müdürlüğü vardı. Genel müdüre bir telefon açtım. Ya dedim, bu konuda uzmanlarınız varsa onlarla bir görüşmek istiyorum. Dediler gel gel, şimdi şu anda bütün şarap fabrikaları genel müdürleri burada, bir gel dediler. Gittim orada. Ya bak böyle böyle şeyler var dedim. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Gaziantep Şarap Fabrikaları Müdürü dedi ki, vay, ben bir türlü anlam veremiyordum. Şimdi anladım. Bizim Gaziantep'te sadece biz üzüm şarabı satamayız. Ama diğerlerini alırlar. Adam sarhoş olacakken hemen elinden içkiyi alırlar. Demek ki buymuş. Şimdi buyurun bakın ne hale geliyor. Allah yaklaşmayın diyor. Yani din ne hale getirmişler. Neyse biz bu doğruları öğrenelim de ona göre hareket edelim. Allah-u Teala rızasını ayırmasın cümlemizi. Kendi dinini en iyi anlayan, en iyi yaşayan ve bütün insanlığı en güzel şekilde anlatan kullarından olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin.